Ayrım 19. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 259. 5. Devrimci Cumhuriyet'in yeniden örgütlenmesi. 1. Anayasa mirasımız. 2. Felsefe ve sistem. 3. Strateji. Devletin amaç ve görevi. 4. Devrimci Cumhuriyet'in genel esasları. 5. Devrimci Cumhuriyet'in temel kuruluşu. 6. Temel hak ve ödevler. Özgür ve örgütlü halk. 7. Milli ekonomi ve halkın refahı. 8. Cumhuriyet eğitimi ve kültürü. 5. Devrimci Cumhuriyet'in yeniden örgütlenmesi. 5.1. Anayasa mirasımız. Türkiye'mizin 150 yıllık anayasa dönemini 2. ve 3. bölümlerde devrim karşı devrim çarpışması ekseninde inceledik. Bu bölümde Devrimci Cumhuriyet Anayasası için önce bir bilanço çıkaracağız. 5.1.1. Anayasaları devrimler getirdi, gericilik kaldırdı. Meclisleri devrimler açtı, karşı devrimler kapattı. Anayasa hareketinin yakın tarihimize kadarki içeriği feodal mutlakiyete karşıdır ve devrimcidir. Anayasaları, meclisleri ve özgürlükleri devrimler getirdi. Emperyalizm ile işbirliği yapan feodal mutlakiyet ise anayasa hareketini bastırmaya çalıştı veya yürürlükten kaldırdı. 1876'da Kanun-ı Esasiyi, Hürriyetçi Yeni Osmanlı Hareketi getirdi, Padişah II. Abdülhamit kaldırdı. 1908'de Kanun-ı Esasi, Hürriyet Devrimi ile yeniden yürürlüğe sokuldu. 16 Mart 1920 günü emperyalist devletlerin İstanbul'u fiilen işgalinden sonra Padişah Vahdettin 18 Mart 1920 günü Meclis-i Mebusan toplantılarının ertelenmesine karar verdi ve 11 Nisan 1920 günü Meclisi dağıtma emrini yayımladı. Anayasa İngiliz işgali ve padişah tarafından fiilen yürürlükten kaldırıldı. 23 Nisan 1920'de BMM Anadolu İhtilali ile açıldı ve Cumhuriyet'in ilk anayasasını 20 Ocak 1921'de bu devrim meclisi kabul etti. Böylece fiilen kurulan Cumhuriyet'in anayasası fiilen yürürlüğe girdi. Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Nisan 1920 günü meclise yaptığı konuşma. Konuşma için bakınız Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 8, Kaynak Yayınları İstanbul Mayıs 2002 sayfa 72-75. Haklı olarak yeni anayasanın esasları olarak değerlendirilir. Bakınız Profesör Doktor Turhan Feyzoğlu, Türk Milli Mücadelesi'nin ve Atatürkçülüğün temel ilkelerinden biri olarak Millet Egemenliği, AKDT-YK, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 1988. BMM'nin kabul ettiği ilk kanunlar da anayasal metinlerdir. BMM Reisi Mustafa Kemal Paşa'nın 13 Eylül 1920 günü meclise sunduğu anayasa taslağı, halkçılık programının yoğun ve hararetli görüşmelerden sonra 20 Ocak 1921'de kabul edilmesiyle Cumhuriyet'in ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yürürlüğe girdi. Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Türkiye Büyük Millet Meclisi, devrimi sürdürmek ve pekiştirmek için 20 Nisan 1924 Anayasası'nı kabul etti. Kemalist Devrim'in Meclisi 6 Şubat 1937 günü anayasanın başına 6 oku yerleştirmek yanında toprağın kamulaştırılmasına ilişkin hükümle devrimi tamamlamak için gerekli anayasal düzenlemeleri yaptı. Türkiye'nin 1945 sonrasında CHP iktidarı zamanında Küçük Amerika sürecine girmesiyle 1924 Anayasası'nın devrimci karakteri fiilen bozuldu. 17 Haziran 1945'te yasalaşan toprak kanunu uygulanmadı. Atlantik Uzlaşması'nın anayasası fiilen yürürlüğe girdi. 14 Mayıs 1950 günü Küçük Amerika programının asıl sahibi olarak iktidara gelen Demokrat Parti, 1957 yılından sonra adım adım meclisin yetkilerini ele geçirdi. 1960 yılında tahkikat komisyonu kurarak yargı organının yetkilerini gasp etti. 1924 Anayasası'nı devlet iktidarını kullanarak işlemez hale getirdi. 27 Mayıs 1960 devrimi, Özgürlükçü 1961 Anayasası ile Kemalist devrimi sürdürme iradesini canlandırdı, emekçi sınıfların siyasal hayata katılmasını yolunu açan anayasal ve siyasal koşulları ve özgürlük ortamını getirdi. Meclisi ve göreli demokratik seçim sistemini yeniden işler kıldı, ancak Atlantik Uzlaşması'nın dışına çıkamadı. 12 Mart 1971'de gerçekleşen Amerikancı darbe, meclisi 2 yıl fiilen ortadan kaldırdı ve 27 Mayıs devriminin anayasasını budadı. 12 Eylül 1980 darbesiyle 27 Mayıs anayasası tamamen kaldırıldı ve gerici 1982 anayasası yapıldı. 5.1.2 Cumhuriyetin nitelikleri. Atatürk önderliğindeki kurucu irade, Türk devriminin tecrübelerini özetleyerek Cumhuriyetin temel niteliklerini 6 Şubat 1937 günü yapılan değişiklikle anayasanın en başına şöyle yazmıştı. Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimcidir. Madde 2. Bu özlü saptama Türk devriminin bir özetidir. Aynı zamanda devrimin temel programıdır, çağdaş bir toplum kurmanın olmazsa olmaz ilkeleridir. Dolayısıyla Altıok, Türk devriminin ve anayasanın esaslarını özetler. Devletin anayasada belirlenmiş temel niteliklerine göre yalnız Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi değil, kurulacak olan diğer partiler de Altıok çerçevesi içindeki farklılıkları temsil edeceklerdir. Devlet yönetimi bu temel niteliklere uygun olacaktır. 1945'te Atlantik sistemine geçişle birlikte Atatürk'ün anayasanın başına yerleştirdiği temel nitelikler fiilen değiştirildi. Yerine Batı demokrasisi adı verilen emperyalist ülkelerin formülü kondu. Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 2. 1982 yılında aynı formül küçük değişikliklerle sürdürüldü. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 2. 2007 yılında Profesör Doktor Ergun Özbudu'nun başkanlığındaki komisyonun hazırladığı AKP'nin anayasa taslağındaki formül ise şöyledir. Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Madde 2. 1961 Anayasası kuşkusuz Kemalist devrim çizgisinde ve özgürlükçüydü. Ancak önemli bir yanlış yapılmış, devrimin temel programının büyüsüne dokunulmuştur. O Altıok'un Atatürk'ün ifadesiyle ve toplu olarak aynen sürdürülmesi gerekirdi. O özet öyle bir özetti ve öyle bir büyüsü vardı ki Demokrat Parti iktidarı ona dokunmayı dile getiremedi. Başkaları da bu cüreti gösteremezdi. Devletin temel nitelikleri konusunda 1945 sonrasında yaşanan gelişmeleri 5 maddede özetleyebiliriz. 1. Devrimciliğin anayasadan çıkartılmasının sonuçları. Devrimcilik, geleceğe dönük bir program iken 1961 anayasasında geçmişe bağlılık haline getirilmiştir. Devrimcilik çıkartılmış, onun yerine başlangıç bölümüne Türk milletinin Atatürk devrimlerinin tam şuuruna sahip olarak demokratik hukuk devletini kurma iradesi getirilmiştir. Dikkat edilirse burada hedef bütün Batı anayasalarındaki gibi demokratik hukuk devletidir. Oysa Türk devrimi kendi amacını böyle ifade etmedi. Türk devrimi bağımsız, halkçı, laik, çağdaş, devrimci bir Türkiye kurmayı amaçlamıştı. Demokratik hukuk devleti bu büyük hedefin yanında çok yavan, çok batıcı ve çok tutucudur. Bütünüyle batıdan ithal edilmiş bir formüldür. Atatürk'ün bıraktığı devrimcilik, geçmişte kalan devrimlere bağlılık değil, geleceği kurmada en temel tavırdır. Atatürk bunu 1935 yılındaki CHP 4. Genel Kurultayı'nda arasız devrimler diye ifade etmiştir. 1937'de bize bırakılan anayasa ile 1961 anayasasının tavırları devrimcilik konusunda farklıdır. 27 Mayıs devrimine karşı olan 1971 ve 1980 darbelerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri laf olarak korunmuş fakat uygulamada Atatürk devrimine en ağır darbeler indirilmiştir. Böylece Tayyip Erdoğanların yolu açılmıştır. Şimdi Atatürk inkılabının lafını da kaldırmak peşindedirler. 2. Sosyal devlet ile halkçılık arasındaki fark. Sosyal devlet kavramı bizim halkçılığımızı ve devletçiliğimizi karşılamaz ve karşılamamıştır. Sosyal devlet, Batı emperyalizminin Sovyetler Birliği'nin estirdiği rüzgardan korkarak işçi hareketine verdiği ödündür. Halkçılık ise bizim kendi devrimci sürecimizde daha 1908 devriminden önce ürettiğimiz çözümdür. Sosyal devlet, emperyalist sistemin içindedir. Halkçılık ise ezilen dünyaya aittir ve sistemle mücadele içinde ortaya çıktı. Bu nedenlerle anayasaya 1961'de halkçılığın yerine sosyal devletin konması bir ilerleme olarak değerlendirilemez. 3. Devletçilikten vazgeçmenin bedeli. Devletçilik Türk devriminde belli bir dalgalanmada ortaya çıkmış, güncel bir çözüm değildi. Stratejik programın 6 ilkesinden biriydi. 1937 yılında anayasanın başına konması, devletçiliğin Türk devriminin temel programı içinde olduğunu gösterir. Türkiye devletçilik olmazsa, milli devletini geliştiremez, milli tarihinde kaynaşma sürecini tamamlayamaz, vatanın bütünlüğünü sağlayamaz, yurttaşlarını refaha kavuşturamaz, çağdaş uygarlık hedefine ilerleyemez. Bu nedenlerle devletçilik Türkiye için herhangi bir seçenek değildi. Var olmanın ve çağdaş uygarlığa ilerlemenin şartıydı. Devletçilik sanayileşmek, tarımı desteklemek, halkı yoksulluktan kurtarmak ve bölgeler arası dengeleri sağlamak için şarttı. Devletçilik Türkiye'de özel kesim için de bir lokomotif görevi yaptı. Kamu mülkiyeti olmadan cumhuriyet olmaz. Devletçilik yalnız bir iktisadi çözüm değil, aynı zamanda bizim gibi ezilen dünya ülkelerinde cumhuriyeti cumhuriyet yapan bir programdır. 4. Milliyetçiliğin Türk devrimindeki özel tanımı. Milliyetçiliğin Türk devriminde özel bir tanımı ve uygulaması vardır. Atatürk milliyetçiliği CHP 1931 programında iki unsurla tanımladı. Birincisi Türk toplumunun özel karakterini ve bağımsız kimliğini korumak, ikincisi ise ilerleme ve gelişme yolunda çağdaş uygarlıkla uyum içinde yürümekti. Kısacası çağdaş uygarlığa uyum ve bağımsızlık. 5. Altı Ok'un özgünlüğü ve bütünlüğü. Hepsinden önemlisi şudur. Türk devriminin programı kendi tecrübelerimiz içinde üretilmiştir. Dünyaya model oluşturur. Bir gelenek yaratmıştır ve bütünlüğü vardır. O tecrübelerden, o özgünlükten, o gelenekten, o bütünlükten, o dünya ölçekli modelden vazgeçilmesi tarihsel bir hata olmuştur. O yüzden 2. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Atlantik süreci içinde Atatürk devrimi adım adım tasfiye edilmiştir. 27 Mayıs 1960 devrimi bu sürece bir cevaptır. Ancak programında bulanıklıklar vardı. Bu nedenle 1961 Anayasası var olan sürecin içinde bazı çözümler üretti. Kuşkusuz çok yararlı oldu ancak Türkiye'yi yeniden Atatürk devrimi rotasına sokamadı. Cumhuriyetin Atatürk tarafından özetlenmiş olan temel niteliklerinin 1961 Anayasası'na konmamasının nedenini saptamak gerekir. 1945'ten sonra Atlantik sistemi adım adım kurulmaya başladı. Yeni bir rejime geçildi. Artık hedef küçük Amerika olmaktı. Bunu ilk kez İsmet Paşa'nın genç bakanı Nihat Erim'in dile getirmesi sürecin başındaki uzlaşmayı gösterir. Evet, 1961 Anayasası bir devrimle gelmiştir. Atatürk devrimini canlandırmıştır, özgürlük ve hukuk devleti getirmiştir ve emekçi sınıfları siyasete katmıştır, ancak 1945 uzlaşmasının çerçevesini aşamamıştır. Bu nedenle 1961 Anayasası, hakim karakteriyle 1920 devriminin bir devamı ama bazı yönleriyle de 1945'in anayasasıdır. 1945'te içine girdiğimiz Atlantik rejimi, çok partili parlamenter sistemi getirdi. Siyasal hayatta farklı tercihler olacaktı. Bunun adına demokrasi deniyordu. İşte bu sahte demokrasiye göre Türkiye halkçılık yolundan da gidebilirdi, özel çıkarcılık yolundan da. Devletçilik de bir tercihti, liberalizmde. Laikliğin yeni yorumları yapılabilirdi. Devrimcilik ise arkada kalan güzel bir hatıra olarak anlaşılmalıydı. Bu iki tercihli sistem CHP'nin de küçük Amerika seçeneğini benimsemesiyle tek tercihe, daha doğrusu tek yola dönüştü. Demokrasi adı altında Türkiye bağımsız ve egemen devlet geleneğini adım adım terk etme yoluna girdi. Buna bağlı olarak Batı ile işbirliği yolundan Atatürk devrimini tasfiye süreci başladı. Başlangıçta bu tercih tutan devrimler, tutmayan devrimler ayrımıyla uygulamaya kondu. Tutmayan devrimler mevzisi CHP'nin de oluruyla veya sessiz kalmasıyla yıkıldıktan sonra sıra tutan devrimlere geldi. 1980'de hızlanan bu devrim yıkıcılığı Türkiye'yi Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Fethullah Gülen yönetimine sürükledi. Bu farklı tercihler demetinin siyasal hayattaki ifadesi çok partiydi. Atatürk çok partiye karşı değildi. 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'da Serbest Fırka girişimleri oldu. Hatta Serbest Fırka olayında Atatürk'ün inisiyatifi de görülüyor. Ancak bu tecrübeler şunu kanıtladı. Devrimin henüz tamamlanmadığı koşullarda çok parti kaçınılmaz olarak karşı devrimin örgütlenmesini getirmişti. Atatürk Cumhuriyet dönemi tecrübelerinden ve en önemlisi 1930'larda devletçilikle gerçekleştirilen büyük ekonomik atılımdan sonra 1937'de 6 oklu devrimin temel ilkeleri olarak anayasanın başına koydurdu. Çok parti bu çerçevenin içinde olabilirdi. Çünkü o 6 ok Türkiye devletinin ve toplumunun temelinden çekildiği zaman ne milli devlet kalırdı, ne milletin birliği, ne cumhuriyetin ekonomisi ve ne de yurttaşın özgürlüğü ve umutları. Nitekim bunların hepsi yıkıma uğradı. 1945'ten bu yana yaşanan süreç Atatürk'ü doğrulamıştır. Devrimden vazgeçmek karşı devrimin yolunu açmıştır. Devrimin temel programı olan 6 okun anayasadan çıkartılması Türkiye'nin Kemalist devrim rayından çıkmış olduğunu işaretledi. Çünkü 1961 anayasasını yapan ilericiler de liberalizm rüzgarından etkilendikleri için 6 okun anayasadan çıkartılması tavrını paylaşmışlardır. Sonuç olarak 27 Mayıs devriminin karşı devrimci gidişi isyanı kalıcı olamadı. Anayasalarımızın bıraktığı mirası bir iki sözcükle özetlersek 1808 senedi ittifak, padişahın iktidarının sınırlanması, 1839 Tanzimat, kanun devleti, 1876 meşrutiyet, anayasalı devlet, 1908 hürriyet devrimi, anayasal devlet, 1921 cumhuriyet, milli egemenlik, halkçılık ve halk meclisleri, 1924 yeni toplum, devrim için güçlü yürütme, 1937 devrimin son atağı, 6 ok ve toprak reformunda kamulaştırma için tazminatın en aza indirilmesi, 1961 devrimin direnci, özgürlükler ve hukuk devleti. 1980-2007 yılları arasında yaşadığımız bir karşı devrimle yıkılmış olan Cumhuriyet, yukarıda özetlenen anayasa mirası temelinde devleti ve toplumuyla yeniden örgütlenebilir, örgütlenecektir. 5.2 Felsefe ve Sistem 5.2.1 Devrimci Cumhuriyet Anayasası'nın felsefesi. Her anayasanın bir felsefesi, bir dünya görüşü, bir ideolojisi olduğuna birinci bölümde değinmiştik. ABD ve AB'nin AKP ve BDP işbirliğiyle Türkiye'ye dayattıkları yeni anayasanın felsefesi de bütün hatlarıyla sergilenmektedir. 1990'larda Turgut Özal önderliğinde İkinci Cumhuriyet başlığı altında gündeme getirilen öneri, Tayyip Erdoğan'ın Profesör Doktor Ergun Özbud'un başkanlığındaki bir komisyonu hazırlattığı taslakta anayasal formüllere dönüştürülmüştür. O taslak baştan sona tutarlı olarak neoliberal bireyci felsefeyi yansıtıyordu. Taslağın eleştirisini yukarıda 3.5 ikinci bölümde yapmıştık. O zamandan beri AKP yöneticileri yeni anayasanın neoliberal dinci bireyci dünya görüşüne dayanacağını sık sık belirtiyorlar. En son Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da anayasanın devletin kimliğine ilişkin ilk 4 maddesinin lafız olarak değiştirilemeyeceğini ama asıl önemli olanın temel hak ve özgürlükler ve insan onuru olduğunu belirtiyor. Haşim Kılıç'ın İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yaptığı konuşma için bakınız Aydınlık 24 Mart 2012. AKP yöneticileri milli devleti, cumhuriyeti, kamuyu ve toplum çıkarını reddeden söylemleriyle yeni anayasanın rengini vurgularken CHP'nin de aynı neoliberal bireyci kervana katıldığı görülüyor. CHP, 12 Haziran 2011 genel seçim arifesinde açıkladığı yeni anayasaya dair görüşler bildirisinde milli devlet gibi kurumsal varlıkların ön plana çıkarılmasına karşı olduğunu belirtmiştir. Ana eksen olarak tıpkı Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Haşim Kılıç ve BDP yöneticileri gibi temel hak ve özgürlüklerin kabul edilmesini savunmaktadır. MHP ise yeni anayasaya karşı felsefi bir duruştan uzak bulunmaya dikkat ediyor. Böylece meclisteki partiler arasında felsefe düzleminde bir oydaşmanın bulunduğu görülüyor. Yeni anayasanın felsefesini Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve diğer AKP yöneticilerinin açıklamalarına bakarak madde madde özetleyebiliriz. Yeni anayasa birey odaklıdır, liberaldir. Emperyalizmin belirlediği içerikte demokrattır. Milli devlete karşı emperyalist devletlerin, yerel yönetimlerin ve ortaçağ kurumlarının cephesindedir. Millete karşı etnik grupların, cemaatlerin ve tarikatların yanındadır. Vatana karşı arsayı ve yerelliği, kamuya karşı özeli, topluma karşı bireyi, yurttaşa karşı kul kavramını savunmaktadır. Önce gelen tehdidi doğru belirleyelim. Yeni anayasanın hedefi kamusal kurumları ve özgürlükleri yıkmaktır. Bu karanlık amaç, bireysel özgürlüklerin, din özgürlüğünün, etnik ve mezhepsel özgürlüklerin arkasına gizlenmektedir. İkincisi, yurttaşın özgürlüğü ile milli devlet ve kamu arasındaki ilişkiyi doğru koyalım. Devlet öncesinde özgürlük yoktu. Kabile toplumunda diğer kabilelerin insanların canı, malı, ırzı helaldi. Can ve mal güvenliği devletle birlikte ortaya çıktı. Demokratik hak ve özgürlükler ise demokratik devrimlerin kurduğu milli devletlerle geldi. O milli devletler emperyalizm ve ortaçağ güçleri tarafından yıkılacak olursa yurttaş özgür kalmaz. Mafyanın, ağaların, şeyhlerin, tarikat ve cemaatlerin özgürlüğü ile milli devletlerin getirdiği yurttaş özgürlüğü birbirine karıştırılmamalıdır. Bugün bireysel özgürlük parolası altında yeni ortaçağa dönülüyor. Üçüncüsü, bireysel hak ve özgürlükleri kağıt üzerinde kalmaktan kurtaran kamu hizmetidir. Sağlık, eğitim, bilim, araştırma, toplanma, örgütlenme, düşünceyi açıklama, gezi, dinlenme, emeklilik ve benzeri bütün hak ve özgürlükler en sonunda o hakkı kullanmayı olanaklı kılan maddi araç, gereç ve kaynakları gerektirir. O kamu müdahalesi yoksa özgürlükler yalnız sıcak para komisyoncularının, borsa bulguncularının, hortumcuların, tarikat rantçılarının olur, bugün olduğu gibi. Yaşadığımız süreci iyi görelim. Her gün vatan için, cumhuriyet için canını veren Mehmetçikleri ve emniyet görevlilerini bayrağa sararak toprağa veriyoruz. Öte yandan neoliberalizmin sözde özel girişimciliğinin büyük çoğunluğu yoksullaştırdığı meydandadır. Bireyciliğin, bireyselliğin, özel çıkarcılığın, neoliberal felsefenin iflas ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bütün dünyada neoliberalizm, yoksulluk, işsizlik, toplumsal çözülme ve ahlaki çöküş yaratmış ve insanlığı yeni ortaçağın karanlıklarına yuvarlamıştır. Yükselen ülkeler Çin, Vietnam, Brezilya, Hindistan ve benzeri kamucudur. Neoliberalizmin iflas ettiği bir dünyada Türkiye'mize neoliberal, bireyci, kamu düşmanı bir anayasa dayatılmaktadır. Bu anayasa Türkiye'nin başına bir çuval gibi geçiriliyor. Türkiye bu karşı devrim anayasasını kesinlikle kabul etmeyecektir. Anayasayı vatanı satanlar ve milleti bölenler değil, vatan savunmasını başına geçenler yapacaktır. Devrimci Cumhuriyet'in anayasası, milli devlet, vatan, millet, kamu, halk, emek ve hepsinin temelinde Türk devrimi gibi bizi biz yapan kamusal kurum ve değerlere dayanacaktır. 5.2.2 Anayasanın Sistemi. 1924 Anayasası esas hükümlerden sonra devletin örgütlenmesine geçiyordu. 1961 Anayasası özgürlükçülüğü esas alması nedeniyle genel esaslardan sonra temel haklar ve ödevler kısmını düzenledi. Devletin temel kuruluşu ise 3. kısımda düzenleniyordu. 1982 Anayasası devletin kuruluşundan önce temel haklar ve ödevleri düzenleme çizgisini sürdürdü. Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılındaki anayasa taslağına gelince, ikinci kısmın başlığı temel haklar ve özgürlüklerdir. Oysa temel haklar ve temel özgürlükler denmesi yeterdi. Ödevleri çıkartıp hem haklar ve hem de özgürlükler vurgusuyla bireye odaklanıyor ve bireyin kamuya karşı ödevlerini yok ederek milli devleti ve kamuyu tasfiye amacını başlıkta da ortaya koyuyor. Yine bu taslak, devletin özgürlükler için gerekli imkanları sağlama ödevine de yabancıdır. Oysa toplumların gelişme ve uygarlığa sıçrama sürecinde, devletin de hukukun oluşması hak ve özgürlük kavramlarından önce gelir. Devlet yoksa, hukukun yaptırım gücü, yani cebir kuvveti yoktur, dolayısıyla hak ve özgürlük de yoktur. Cumhuriyet, res publica, yani kamu malı demektir. Arapça karşılığı da toplum. Cumhur sözcüğünden gelir. Önce kamu vardır, birey ancak kamunun örgütlenmesi ve hukuku sayesinde özgür olabilir. Kamunun çıkarı, bireyin çıkarının önündedir. Bütün bu tarihsel ve güncel nedenlerle, halkın özgürlüğünü sağlamak ve güvence altında tutmak için kamunun, halk devletinin örgütlenmesi öncelik taşır. Bu açıdan 1924 Anayasamızın sistemi yerindedir. Devrimci Cumhuriyet, bireyin özgürlüğü ve refahı için önce kendisini, yani milli devleti örgütlemiştir. O devlet, Orta Çağ'ı tasfiye edecek hak ve özgürlükleri getirecektir. Anayasal anlayış budur. Bu açıklamalar ışığında devrimci cumhuriyetin anayasa sistemi genel esaslardan sonra önce devletin temel kuruluşunu, arkasından temel hak ve ödevleri düzenlemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası şu bölümlerden oluşmalıdır. Başlangıç 1. Genel esaslar 2. Cumhuriyetin temel kuruluşu 3. Özgür ve örgütlü halk 4. Milli ekonomi ve halkın refahı 5. Cumhuriyet kültürü ve eğitimi 5.3. Strateji. Büyük devrimci Atatürk'ün önderliğinde kurduğumuz cumhuriyet, 2007 yılı Temmuz'unda tamamlanan bir karşı devrimle yıkılmıştır. Şimdi yeni anayasa adı altında bu karşı devrimin anayasası yapılmaktadır. ABD güdümlü mafya tarikat rejiminin yeni anayasa dayatmasına büyük ölçüde değiştirilmiş de olsa 1982 anayasası mevzisinden karşı konamaz. Karşı devrim tutuculukla alt edilemez. Karşı devrimin biricik gerçekçi cevabı devrimdir. Türkiye'nin cumhuriyet güçleri önce şu gerçeği kabul edeceklerdir. Artık bizim muhafaza ve müdafaa edeceğimiz bir cumhuriyetimiz yoktur. Bizim kazanılacak bir cumhuriyetimiz vardır. Cumhuriyetin bugün bekçilere değil, devrimcilere ihtiyacı var. Bu tarihsel gerçek karşısında CHP ve MHP'nin içine düştükleri, AKP ve BDP tarafından yapılan ve onların oylarıyla şimdiden kabul edilmiş olan Oslo Anayasası'na ortak olmak tarihsel bir gaflettir ve devamı ihanettir. Türkiye, yeni anayasasını ABD güdümlü BOP eş başkanlığını dayatmasıyla değil, AKP'nin tepesinde olduğu Gladio mafya tarikat rejimini yıkarak yapacaktır. Biz kitabımızın alt başlığını bu nedenle Cumhuriyet'in yeniden örgütlenmesi diye belirledik. Bugün milli güçlerin görevi devleti ve toplumu Kemalist devrim temelinde yeniden kurmak ve örgütlemektir. O nedenle ya bir devrim yapacağız veya karşı devrime teslim olacağız. Halkın bu yasa dışı, cumhuriyet yıkıcısı yönetimi, yıkma eylemi devrim anayasasını getirecektir. Anayasanın doğru tanımını bu kitabın başında vermiştik. Devlet stratejisinin hukuku. Türkiye 19. yüzyılın ortalarından bu yana milli demokratik devrim aşamasındadır. Kemalist devrim bu sürecin en büyük atılımıdır. Ancak devrim tamamlanmamıştır. Başka deyişle Türkiye bağımsızlık ve demokrasi hedefine ulaşamamıştır. Önümüzdeki strateji Kemalist devrimi tamamlayarak bağımsız ve güçlü bir devlet, halkın özgür, örgütlü, aydınlanmış ve her düzlemde yönetimde olduğu demokratik bir toplum kurmaktır. Milletçe refah, adalet ve barış içinde çağdaş uygarlığın önünde, diğer ülkelerle barış içinde yaşama özlemimize ancak bağımsız halk devletiyle ulaşabiliriz. Cumhuriyet devriminin amaç ve görevini belirleyen altı ok, devletin nitelikleri olarak anayasanın başına virgülüne dahi dokunulmadan ve başka formüllerle sulandırılıp melezleştirilmeden aynen yazılmalıdır. Çünkü altı ok diye özetlenen bu formül, bizim 200 yıllık milli demokratik devrimimizin stratejik ilkelerinin çok özlü bir ifadesidir. 1930'larda kalmış ve modası geçmiş değildir. Tam tersine, bugün dünya uygarlığının öncüsü konumuna gelen gelişen dünya ülkeleri, kendi ülkelerinin özgün koşullarında bu programı uygulamaktadırlar. Altı ok, yalnız bizim milli strateji ve programımız değil, yükselen uygarlığın bugünkü stratejik dönemindeki programıdır, dolayısıyla evrenseldir. Hem milli hem de milletler arası ölçekte kendisini kanıtlamış olan bu stratejinin anayasada yer alması, aynı zamanda anayasa geleneğimize bağlılığın, tarihsel mirastan güç almanın ve milli özgüveni ateşlemenin gereğidir. Yeniden örgütleyeceğimiz cumhuriyetin, devletin amaç ve görevi anayasada kısaca özetlenmelidir. Bu konudaki önerimizi devrimci cumhuriyetin genel esasları başlığı altında sunduğumuz aşağıdaki 5.4.1. bölümde bulacaksınız. 19. ayrımın sonu sayfa 275.